90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 137. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 29 Ağustos 2023 Salı, yayın günümüz bir aksilik olmazsa 1 Eylül 2023 Cuma. Bugünkü bölümde 2023 yazından bahsedeceğiz. Bu yaz neler dinlendi, bu yaz neler izlendi? Buna ek olarak sosyal medyadaki podcast'ten para kazanma mevzusu hakkında konuşacağız. Bir de buna bak tavsiyemiz var. 2 aylık yaz aramız bitti ve geri döndük. Tekrar birlikte olduğumuz için sevinçliyiz. Bu sevinçle Menemen Podcast'in 5. sezonunu resmi olarak açıyoruz. Özgür İnceoğulları ve tatilin enerjisini yüzünde yansıtan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Böyle bir bugün podcast saati yaklaştıkça ufak bir heyecanda olmadı değil. Hani böyle bir hafif için kıpraşır ya, öyle bir duruma geldim. 5. sezon mu, 137. bölümü, hangisi daha havalı onu tam çözemedim. Yani 5. sezon demek de bayağı havalı, 137. bölüm de oldukça havalı.
İkisinin de ayrı güzelliği var. 5. sezon bana da böyle hakikaten çok güzel geldi. Yakında zaten 4. de yaş günümüzü kutlayacağız, yakında derken Aralık'ta kutlayacağız. Yıllar ilerliyor, bölüm sayılarımız artıyor, sezon sayılarımız artıyor. Motivasyonumuz var, gençliğimiz de var. Aynen devam ediyoruz.
Yapma yapma böyle siyasi şeyler yapma bana. Atıflarda bulunma.
Nasıl geçti yazın Burçin? Önce onu sorayım.
Yazım nasıl geçti? Verimli geçti aslında. Yani beklentimin üzerinde bir yaz yaşadım. Sıcak o, ya yani sıcaktan hiç bahsetmiyorum. Hepimizin yaşadığı sıkıntılar bunlar ama dediğim gibi beklentimin üzerinde yer gezdim. Beklentimin üzerinde dinlendim. Güzel bir yazı olduğunu söyleyebilirim. Bu yaza puanım 10.
10 üzerinden 10, harika. Ben Temmuz'un sonuna kadar İsviçre'deydim. Sonra 2 haftalık bir tatil için Türkiye'ye geldim. Bir hafta İstanbul. Aile ve arkadaşlarla hasret giderme. Seninle de görüşebildik Burçin'cim. Bir ara,
evet, görüştük.
Bir ara korktum. Tatil haftalarımız tamamen ayrı olacak ve İstanbul'da görüşemeyeceğiz diye korktum. Neyse ki görüşebildik kısa da olsa. İstanbul'dan sonraki haftada güneye indim. Sonra da İsviçre'ye döndüm. Şöyle bir ufacık görüşlerimi ya da gözlemlerimi aktarayım. 2022 yazında geldiğimde, yani bir önceki yazdan söz ediyorum, Türkiye'de bu fiyat artışlarını görmüştüm. Şimdi bu konuya gelmek isteyip istemeyeceğini bilmiyorum ama bazı şeylerin fiyatını artmış hissetmiştim ta o zaman. Bazı şeylerde çok hissetmemiştim. Bu yaz yüksek enflasyonun etkisini her yerde, her alanda gördüm. Hatta bunu kullanıp fiyatları fazladan şişirenlere de şahit oldum maalesef. Bir basit örnek vereyim ve konuyu kapatayım. Çünkü hakikaten çok şaşırdım. Ortak arkadaşımız Burak'la yaşadık bu olayı. Arabasını 4 saat otoparka bıraktı. Geri aldık arabayı. Geri geldik. 400 lira istediler. Ben şok geçirdim gerçekten. Birkaç yıl önce dedim ki o paraya hani iç hatlar uçak bileti alınıyordu yani 400 liraya.
Ya şöyle söyleyeyim. Ya herkes de böyle kafasına göre bir fiyat koyma durumu var. Ya bence mesela satıcılar, esnaflar bu konudan mutlu olduğunu düşünüyorum ben. Mesela şimdi sen 400 dedin ya, bir başka otoparkçı der ki ya ben de saatini 250 yapıyorum. 4 saati de 1000 lira. Ne var ki? Yani hani herkes kafasına göre yaşıyor şu anda. O yüzden mesela bir sonraki geldiğinde bence tam iliklerine kadar da hissedeceksin o değişimi, hızlı değişimi. Bence böyle bir durum var. Artık hani iş şeyden çıktı. Hani yurt dışından geldi, o ithal bu ithal falan, biz onu aştık. Biz şu an başka bir boyuttayız. Her gün uyandığımızda yepyeni bir mekanikle, bir denklemle karşı karşıyayız. Ve hiçbir şeyde şaşırmıyoruz. Asıl sıkıntı olan bu. Mesela sen şimdi 400 dedin ya, ooo falan yapmadım ben yani. Hani olur mu? Olur. Olabilir.
Ya 400 lira hiç otoparka ödememiştik yani hakikaten. Neyse, ekonomiden çıkılmaz. Dediğim gibi kapatayım konuyu. Doları, enflasyonu, otoparkı, benzini bir kenara bırakalım. 5. sezona girdiğimiz bu bölüme heyecanla başlayalım. Bir önceki sezonu başlattığımız bölümde yaptığımız gibi bu bölümde de biraz geçtiğimiz yazı konuşalım dedik. Ve dedik ki yani bu yaz, geçtiğimiz yaz 2023 yazında neler dinlendi, neler izlendi? Sen iki önce paylaştığımız bölümde demiştin ki ya ortada bir yaz şarkısı yok demiştin bana. Ondan sonra da galiba hakikaten bir yaz böyle yani büyük bir hit gelmedi. Doğru mu söylüyorum?
Doğru doğru. Öyle çok büyük bir yaz şarkısı, işte bundan sonra her 2023 yazını hatırlayacağımızda dinlediğimiz bir şarkı pek gelmedi. Gerçi ben mesela bu yazın şarkısı, şimdi birazdan aslında resmi istatistiklerden bahsedeceğim ama bana göre kişisel olarak bu yazın şarkısı Peggy Gou, Na Na Na. Biz son podcastimizden sonra çıktı ve bence bütün yaz beni en çok eğlendiren şarkı o oldu. Hatta biraz bir çalayım mı burada? It's on my mind, I guess it goes like that. Yani Na Na Na şarkının ismi anlayacağın üzere ama çok çok tatlı bir şarkı. Bence bu yazın şarkısı bu oldu. Benim kişisel listemde bu var.
Evet, benim için yazın şarkısı şu oldu. Ta Ditch on Fire.
Bak şimdi de futbola giriyorsun. Hep böyle garip sulardasın Özgür. Sen bu sezon biraz yaramazlık yapacaksın, anladım.
Bu arada TikTok sayesinde Makeba çok popüler olmadı mı?
Makeba popüler oldu. Biz de çok çaldık Makeba'yı ama Makeba eski bir şarkı sonuçta.
Eski.
Yani evet. Biz Jane'i ilk çaldığımız zaman da çaldığımız bir şarkıydı. Dediğin gibi TikTok'ta tekrar popüler oldu ama hani 2023 yaz şarkısı mı? Ben yani çok emin değilim. O biraz bir orijinallik de istiyor kendi içerisinde. Yani o yıl çıkmış ya da o yaz çıkmış bir şarkı olması işin ruhunda var. Ama Jane, Makeba biz de çok çaldık. İşte Peggy Gou çok çaldık. Dua Lipa, Dance the Night, Barbie soundtrack'i, o da çok iyi iş yaptı. İyi enerji verdi. Yani bunlar da hani bu yılın çok dinlenenleri diyebiliriz. Ama Spotify başka bir liste açıkladı. Spotify tabii tamamen dinleme sayılarına göre bir liste açıklıyor. Dolayısıyla oradaki sayılar bize bir yol gösteriyor. Galiba bu bir numarada olan şarkıyı bir podcastimizde ben bir yerlerde çaldım diye hatırlıyorum. Hangi podcast olduğunu hatırlamıyorum. Çalıp çalmadığımızdan da emin değilim. Onu sen anca bilirsin. Bu sene Spotify listesine göre yazın şarkısı Meksika çıkışlı bir şarkı oldu. Hatta bu şarkıyı tanıtırken de şöyle demiştik. Çaldıysak da muhtemelen öyle anlatmışımdır. Yani Meksika'dan çıkıp uzun süre sonra listelerde bu kadar popüler olan bir şarkı olmadı. Gerçekten de öyle. Hatta %430 büyüme kaydetti Meksika çıkışlı şarkılar platformda. Ve yazın şarkısı Esla Bon Armado, Pesa Pluma'dan Ella Baila Sola. Opa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa mi. İşte bu. Biz de bunu Menemen'de çaldık. Yaza da damga vurdu. Aslında bununla kapatabiliriz biz bu bilgiyi.
Sen bu işi biliyorsun Burçin. Sen zaten ilk dinlediğinde bir parçanın hit mi git mi olduğunu anlıyorsun.
Yok yok yok. Neyse yani bu, tabii şimdi bir sene sonra çok aranır, çok dinlenilir mi bu şarkı çok emin değilim ama bu seneye damga vurdu, resmileşti. Bir de şimdi mesela Song of Summer falan diyorlar işte bu yurt dışında. Bu sene bir de böyle Bummer Summer denen bir hikaye çıktı ortaya. Yani yazın illa da neşeli şarkılar dinlemek zorunda değiliz. İlla böyle tempom olsun, baslar tıptıs tıptıs olmak zorunda değil. Hatta slow şarkılar bile yaz şarkısı olabilir gibi bir trend. Bu trend tabii ki daha çok gençler arasında ve gerçekten de bu sene yaz listelerinde çokça hani slow diye nitelendirebileceğimiz şarkıların popüler olduğunu gördük. İşte en son Billie Eilish'in Barbie şarkısı var. Stephen Sanchez var. Bütün sene çaldık. Bu yaz da çok çaldık. Ciddi düşük tempo şarkılarda ama böyle bir trend var. Onu söyleyeyim. Yani eskisi gibi yaz şarkısı illa tempolu olmalı falan. O biraz kırılmış durumda. Öyle görüyorum. Bu arada Spotify'ın listesinde şimdi dinlemeyle ilgili birçok veri var. Tabii onların çoğu Türkiye'de pek paylaşılmıyor. Belki dinleyicilerimizin ilgisini çekebilir. Mesela şeyleri de açıklamışlar. En çok dinlenilen sesli kitap, biliyorsunuz Spotify sesli kitap işine de girdi. Ve burada da bir istatistik çıkardılar. RF Kuang'dan Sarı Yüz, Yellow Face bütün yaz boyunca en çok dinlenen sesli kitap olmuş. İkinci sırada da BTS'in 10 yıllık rekoru isimli bir kitap var. Bu kitabın çıkacağını biliyorduk ama sesli kitap haline geldiğini bilmiyordum. Bu da ikinci sırada. Üçüncü sırada da Jason Derulo'nun çok bahsettiğimiz, hatta biraz da dalga geçtiğimiz bir kitabı var. Adını Yüksek Sesle Söyle diye çevirebilirim. Bu üç tane sesli kitapta Spotify'ın, tabii sesli kitap dinlenilen ülkelerden bahsediyoruz, buralarda en çok dinleme alan kitaplar oldu. Podcast listesi de açıkladı. Tabii Türkiye'deki listeyi açıklamadılar. Belki Türkiye'deki verilere dair de bir açıklama yaparlar. Biz şu anda genel olarak küresel çapta ve ağırlıklı tabii ki Amerika dinlemelerinde yazın en çok hangi podcastlerin dinlendiğini biliyoruz. Bir numarada Prince Mixtape var. Bundan bahsetmiştik. Belki de bir de buna bakta bahsetmiş olabiliriz. Yani Prince'le ilgili, onun hayatıyla ilgili, işte kariyerindeki önemli noktalarla ilgili bir mixtape, çok da güzel bir mixtape. Basit ve kısa bölümlerle gidiyor. Bu yaz döneminde en çok dinlenen podcast olmuş. İkinci sırada da podcast dünyasının belki de Joe Rogan'dan sonra uluslararası arenada en çok bilinen podcast'i Call Her Daddy. Bu yaz en çok dinlenen podcast olmuş. İki kişi başlamışlardı buna. Daha sonra sadece Alexandra Cooper devam ediyor. İşte yani ilişkiler, sosyal olaylar, bu konularda çok da böyle popüler konuklar da alıyor. Ve enteresan bir anlatım tarzı var. Bu yaz çok dinlenen iki podcast'ten bir tanesi olmuş. Benim listemde mesela ben bu yaz da podcast dinledim bayağı. Bir kendi bölümlerimizden bazılarının tekrarlarını dinledim. Böyle bir garip bir şey geldi bana bu yaz. Bayağı bir bölüm dinledim. Bir de dışarıdan dinlediklerimiz arasında bence bu yazın benim için en iyi podcast'i PES Podcast. Seda Yüz ve Pınar Fidan, iki tane komedyen yapıyor bu podcast'i. Bence çok çok başarılı. Yani eğer o tarzı seviyorsanız, böyle sarkazm, bu tarzda konuşmalar ve diyaloglardan hoşlanıyorsanız, komediden çok hoşunuza gidebilir. Neredeyse bütün bölümlerini bitirdim bütün yaz boyunca. Benim için de yazın podcast'i PES Podcast oldu.
Kaç bölüm var?
Çok bölüm var. Yani saymadım. Hatta şu an sen buradayken bakayım. Çünkü bir bölüm daha dinliyordum. podcast'a hazırlanırken. Dur bakayım kaç bölüm var. Ama çok başarılı. Kısa kısa da gidiyor. Ciddi güzel bir metin altyapısı var. Onu hissediyorsun ama onun dışında tabii doğaçlamayla da gidiyorlar. Ama dediğim gibi şey uyarısını yapmam lazım. Yani hani böyle sarkastik şeylerden hoşlanıyorsanız dinleyin, yoksa ya işte neden bahsediyorlar bunlar falan gibi bir duruma gelebilirsiniz. Bakıyorum 37 buradan 41. 41 ile bitirmişler.
Hı-hı. 41 bölüm. Tamam.
PES Podcast.
Güzel, güzel bir liste verdin Burçin'cim. Şeyi merak ettim ama o bilgi yoktur herhalde sende. Türkçe kitaplar arasında en çok dinlenen sesli kitap hangisidir diye sormak istedim ama yani...
Yani Storytel öyle bir veri paylaştı mı bakmak lazım. Şimdi paylaşmadı derim, belki paylaşmıştır ama mesela Spotify'ın klasik açıkladığı listeler arasında bu yok. Onun dışında da hani müzikal olarak gündeme baktığımızda yazın öyle çok da konuşulan bir şey olmadı. Belki şu son iki hafta Amerika'nın bir numarası var, o çok konuşuluyor ama onu biraz belki önümüzdeki günlerde konuşabiliriz. Bir adam çıktı. Hiçbir müzik geçmişi yok. Hiçbir şarkı yapmamış, listelere girmemiş, plak şirketi bağlantısı yok. Öyle TikTok, MikTok buralarda da yok. Bir çiftçi kendisi. Country temelli bir şarkı yapıyor. Şarkıyı çıkarıyor, Amerika'da bir numara oluyor. Bu hafta ikinci haftası ve hiçbir anlaşma imzalamadı henüz. Doğru düzgün bir röportaj vermedi. Böyle enteresan bir kişilik şu an Amerika müzik piyasasında konuşuluyor. Biraz da böyle siyasi açıdan da çekiştiriliyor Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında da çok da fazla müzikal aktaracağımız bir şey var mı? Teoman Fatih Altaylı röportajı dinlenilebilir. Onu söyleyebilirim. Dinledin mi? Hiç rastladın mı?
Hayır, hayır.
O dinlenilebilir. Onun dışında da artık sezona başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak.
Bakalım nasıl olacak. Sen 2023 yazında neler dinlendi'nin güzel bir özetini yaptın. Ben de 2023 yazında neler izlendi'nin güzel bir özetini yapayım ama bu izlendi derken sinemadan bahsediyorum. Biliyorsun ben yazlık hit filmleri, gişe filmlerini sinemada izlemeyi çok seviyorum. Ve yine çoğunu izledim. Şöyle küçük bir liste yapayım. Indiana Jones Dial of Destiny, Kader Kadranı, işte Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, Görevimiz Tehlike, Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 1. Bir de tabii ki Barbie ve tabii ki Oppenheimer. Hemen soruyorum, izledin mi sen bunları?
İkisini de izlemedim henüz.
Kaçını?
İkisini. Ya bir Barbenheimer olamadım.
Hayır, ben 4 tane film saydım ya.
Ha, 4 tane. Ben 2 tanesini biraz kayla aldım galiba. Yok, diğerlerini izlemedim. Ha,
hiçbirini izlemedin yani.
Yok.
Şimdi epey oldu gerçi gösterime gireli bu filmler. Hatta ilk ikisi kalktı galiba vizyondan. Hepsiyle ilgili bir iki küçük noktaya değinmek istiyorum uygunsa. Belki tabii, senin tabii. De hani ve bizi dinleyen arkadaşlarımızın da eklemek isteyecekleri olabilir. Şöyle Indiana Jones'la başlayayım. Indiana Jones Dial of Destiny, Kader Kadranı ile başlayalım. Bu bir Disney filmi Burçin, biliyorsun. Daha da daraltırsak aslında Indiana Jones Lucasfilm'in efsane bir film serisiydi. Sonra Star Wars'la birlikte Disney'e geçti biliyorsun. Satın almadan sonra. Disney bu filmden büyük ciro yapmayı bekliyordu. Yani hedefliyordu. Hatırlayacaksın, ilk gösterimde Cannes'da yaptılar. Cannes Film Festivali'nde yapılmıştı. Maalesef beklentileri karşılayamadı. Indiana Jones karakterinin 5. filmiydi bu. Son filmiydi. Ve bir öncekinden 15 yıl sonra geldi. Ama seyirciden çok ilgi görmedi. Sanki şöyle oldu. Yani 1981 yılında başlamıştı biliyorsun bu seri. Yani 42 yıl önce, 42 yıl sonra biraz buruk sona erdi gibi oldu diye hissettim ben. Herhalde izleyiciler birkaç ay sonra hani Disney Plus'a geleceğini varsaydılar ve sinema bileti almak istemediler diye düşünüyorum. Ki kadrosu da iyiydi yani. Harrison Ford'a işte biliyorsun Fleabag dizisinden Phoebe Waller-Bridge eşlik etti. Mads Mikkelsen vardı filmde, Toby Jones vardı, Antonio Banderas vardı. Yapım maliyetleri çok yüksekti. 300 milyon dolar olduğu yazıldı. Tanıtım ve reklam için de genelde bu tarz filmler için 100-150 milyon dolar bütçe ayrılıyor. Yani tüm dünyada büyük cirolar yapması bekleniyordu ama bilet cirosu bu maliyetlerin altında kaldı. Sadece işte bence yani 80 yaşındaki Harrison Ford'un hala bu rolün altından nasıl kalkabildiğini görmek için bile izlenebilir diye düşünüyorum ama belki de insanlar işte artık film serilerinde tekrarlardan hoşlanmıyor olabilirler. Çünkü yani film Indiana Jones klişeleriyle de doluydu bu arada. Özellikle işte kovalama sahneleri biliyorsun klasiktir Indiana Jones'ta. Yani ez cümle senin deyiminle çok tutmadı bu film. Indiana Jones bekleneni vermedi.
Ya benim için zaten o baştan ben planlamıştım. Indiana Jones, Mission Impossible ve Barbie benim için platform filmleri. Ama Oppenheimer'ı sinemada gitmeden seyredeceğim. O yüzden çok da şaşırmadım.
Peki Oppenheimer'ı sinemada izleyeceğim dediğin için ona ayrıca geleceğim. Çünkü orada önemli notlar var. Şimdi o zaman Mission Impossible'a da bir değineyim kısaca. Serinin 7. bölümü bu. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Görevimiz Tehlike, Ölümcül Hesaplaşma Bölüm 1. Söylemesi bile uzun aslında. Bu da Paramount Pictures'ın filmi. 5 yıllık bir ara verdiler. Onun ardından seri devam etti. Maalesef bu film de zarar etti Burçin'cim. Bekledikleri gibi olmadı. Başrol yine tabii ki Tom Cruise. Ethan Hunt karakterini oynuyor Tom Cruise. Çekimleri ta aslında 2020 yılının başında başlamıştı. Pandemi sebebiyle durdurulmuştu. Sonra gerekli önlemleri aldılar ve tekrar çekmeye başladılar. Hatta bu filmi ve bundan sonra gelecek filmi yani Part 2'yu 2024 yazında gösterecek 8. filmi de peş peşe çektiler. Ve hatırlayacaksın film setinde iki görevli Covid önlemleri almadı diye Tom Cruise bunlara çok ağır bir fırça çekmişti. Hatta evet, ses kaydı da viral olmuştu. Film zarar etti dedim. Peki film kötü mü? Bence kötü bir film değil. Aksiyon sahneleri çok iyi. Zaten bu filmleri de o sahneleri izlemek için, bu filmlere o sahneleri izlemek için gidiyorsun. Yani o beklentiyi karşılıyor diye düşünüyorum. Yönetmenliği de beğendim. Tabii bu filmin de maliyeti çok yüksek. Ve başa baş çıkması, hatta kâra geçmesi kolay değildi. Nitekim olmadı. Neden olmadı? Bu konudaki yorumu da şöyle paylaşayım. Sonuçta bu filmlerin hepsi birbirinin rakibi. Ve izleyicilerin sinema bütçelerinden pay almaya çalışıyorlar. Bu yaz Burçin'cim Sen de çok yakından takip etmiş ve hatta radyoda defalarca haberini yapmışsındır. İşte dünya çapında bir kültürel fenomen yaşadık bence. Yani çok güçlü bir sözcük kullandığımın farkındayım. Güçlü ve iddialı bir sözcük kullanıyorum. Fenomen diyorum ama tam anlamıyla bunun altını doldurdu. Bu fenomenin adı Barbenheimer. Barbie ve Oppenheimer. Yani sinema olayı olmayı aştı. Ve hani bu iki film, ki birbirleriyle uzaktan yakından alakaları bile olmayan bu iki film, aynı hafta sonu gösterime girince birlikte anılmaya başladılar. Bir tarafta işte Barbie bebekleri hakkında bir fantastik komedi, diğer tarafta da işte teorik fizikçi Robert Oppenheimer hakkında bir biyografik gerilim filmi. Şimdi Barbie ve Oppenheimer'ın birbirleriyle olan bu zıtlık durumu, yani zıtlığı internette, işte sosyal medyada, her yerde konu oldu. Mimler yapıldı. Bu zıtlıklar fenomeni bir yılın film olayı olarak görüldü. Burada eğer bir yorumun yoksa Barbie ve Oppenheimer'ı biraz daha detaylı anlatmak istiyorum.
Yani ben de takip ettim. Orada tabii oyuncular bu konuda çok ön aldılar. Çok iyi paylaşımlar yaptılar. Yani Barbie'de oynayan oyuncular Oppenheimer için, Oppenheimer'dakiler Barbie için. Yani daha iş gösterime girme aşamasındayken bile herkes için bu iki film seyredilecek filmler algısı oluşturuldu. Yani böyle hazırdı izleyici. Türkiye'de de öyleydi. Bence çok başarılı, bir de yaz döneminin ortasında, yani riskli bir dönemde bunu yaptılar ama başarılı bir sonuç aldılar. Ben çok başarılı bir operasyon olarak görüyorum.
Evet, kısaca yine bu ikisine de değineyim. Ondan sonra diğer konumuza geçelim. Oppenheimer yani hani müthiş diyeceğim. Müthiş yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmiydi zaten. Temmuz'da işte Temmuz'un ikinci yarısında gösterime girdi. Atom bombasının babası olarak bilinen teorik fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. 3 saat sürüyor. Enfes bir film bence. Nolan'ın en iyi filmi mi? Olmayabilir, tartışılabilir ama çok iyi bir film. Inception ve Tenet gibi hani böyle çözülmesi, anlaması zor bir film de değil bu arada. Özel IMAX kameralarla çekilmiş, özel 70 mm filme çekilmiş. Tavsiye edilen de zaten IMAX 70 mm gösterebilen bir salonda izlenmesi ama dünyada IMAX 70 mm gösterebilen 30 tane salon var Burçin. Yani bildiğimiz 70 mm filmden söz ediyorum. Makara gibi filmden söz ediyorum. 30 tane salon var. Sadece 4 tanesi Avrupa'da. Yani bu formatta izlemek bizler için neredeyse imkansız. Bahsettiğim bu sinema salonları, bu 30 tane salon standart projeksiyon formatlarının 10 katı çözünürlükte ve en parlak, en net görüntülere sahipler. Yani bu seviyedeki görüntüyü işte dijital sesle birleştiriyorsun ve hakikaten dünyanın en iyi sinema deneyimi sunuluyor. Ama dediğim gibi sadece 30 tane salonda. Yani Christopher Nolan da bu IMAX film formatını şöyle söylüyor, diyor ki sinemanın altın standardıdır diyor ve hakikaten öyle görüyor ve bu denli tabii güçlü bir yönetmen olduğu için de firmalara istediği kameraları yaptırıyor, istediği filmleri ürettirebiliyor. Yani 70 mm filmi onun haricinde kullanmak isteyecek ya da kullanabilecek başka bir yönetmen var mı, emin değilim. Her neyse, çok detaylara girmeyelim. Sonuçta istesek de 70 mm izleyemedik Oppenheimer'ı, ne Türkiye'de var ne İsviçre'de var. IMAX dijital olarak izledik ama IMAX, yani eğer tercih edeceksen mutlaka IMAX ekranda ya da perdede izlemeni tavsiye ediyorum. Filme dönersek işte malum bu film bir kitaptan yola çıkıyor. Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in kitabı bu. 700 küsur sayfalık kocaman bir kitap. American Prometheus, J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi adlı biyografi kitabının uyarlaması. Tarihi bir konu olduğu için hani spoiler olmayacağını varsayıyorum. İşte 2. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'ni anlatıyor film. Ya da şöyle söyleyeyim, Manhattan Projesi'nin yürütülmesinden sorumlu olan bir laboratuvarı ya da işte bir hatta kasabayı anlatıyor. Los Alamos kasabasını. Orada işte onun başında Oppenheimer'ın hikayesini izliyoruz. Bombayı nasıl geliştirdiklerini anlatıyor film. Savaş sonrasında neler olduğunu anlatıyor. Oppenheimer'ın kişisel savaşları da var bu arada filmde. Yani sadece o bomba ve İkinci Dünya Savaşı değil, fizikçinin kişisel savaşları da var. Aslında daha çok bu savaşlar var diyebilirim. Ve yaptığı çalışmaların da korkunç sonuçlarıyla boğuşmasını anlatıyor. Ve sonrasında da hükümetle arası açılıyor vesaire. Şimdi aslında tarihi olaylara değil de kişisel olaylara bakarsak filmdeki dahilerin hayatlarının ne kadar zor olduğu konusuna geliriz. Yani üniversitedeyken böyle şiddetli depresyon geçiriyor, zihinsel sağlık sorunları yaşıyor vesaire. Bir tane filmi izlememiş olanlara sadece bir elma sahnesi diyeceğim. Hani izledikten sonra zaten o sahneden neyi kastettiğimi anlayacaklar. İç dünyasındaki sorunları göreceksiniz o sahnede. İşte ulusal kahraman olarak görüldüğü yıllar var vesaire vesaire. Ve sonunda da işte filmin sonunda da Oppenheimer'ın hikayesinin nasıl sonuçlandığını görüyoruz. Şimdi en son olarak bu filmle ilgili şunu söyleyebilirim. İçinde bulunduğumuz dönemde hatırlanması ve tekrar değerlendirilmesi gereken bir konu var. Çünkü Christopher Nolan bu filmin özellikle işte bu Silikon Vadisi için uyarıcı bir hikaye olduğuna inandığını söyledi. Bunu söyleme sebebi de şu. Kendi yaratıcılarını bile korkutan düzeye gelen bazı teknolojilere geldik dedi. Yani yapay zekayı kastetti. Ve yapay zekanın da bu noktada Oppenheimer hikayesine paralellikler taşıyabileceği çok tartışıldı. Hatta kitabın yazarlarından Kai Bird de bu konuya geldi. Dedi ki hükümetlerin yapay zeka teknolojisinin öncülerini uyarmaları gerekiyor dedi. Ve de yani ve onların da bu uyarıları dikkate almaları gerektiğini söyledi. Yani teknoloji tamam hayatımızda önemli yer tutuyor ama sonunun nereye varacağını bilemiyoruz, göremiyoruz. Bu film hani bize en azından bir uyarı olsun dedi. Son olarak da şunu söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki bu film hani birçok dalda Oscar ödülüne aday olacak. İşte Christopher Nolan olabilir, Cillian Murphy olabilir, Matt Damon, Robert Downey Jr. Ya bu isimlerin aday olabileceklerini düşünüyorum. En iyi film, işte en iyi kurgu, en iyi ses, en iyi sinematografi adaylıkları da olabilir. Bir de en iyi film müziği dalında Burçin. Ludwig Göransson'un adaylığını çok olası görüyorum. İnanılmaz bir müzik yapmış film için. Yani son zamanlarda bu kadar etkili bir müzik duymamıştım bir filmde. Müsaade edersen biraz çalabilir miyim?
Tabii. Bak işte bu spoiler oldu.
Oldu mu?
Oldu. Ama çok güzel. Bu arada ben bu filmin müziklerini yaparken nasıl işte neler hissettiğini, nasıl bu kayıtları ortaya çıkardığına dair bir röportajda okumuştum. Belki ilerleyen programlarda ondan bahsederiz. Bununla ilgili çok enteresan çıkış noktaları var. Ama tam beklediğim gibi şeyler. Güzel.
Güzel değil mi? Şimdi gelelim Barbie'ye. Oppenheimer Universal Pictures şirketine böyle 700 milyon dolardan fazla para kazandırdı. Yılın ama asıl ticari başarısı Barbie'den geldi. 1.3 milyar doları geçmişti en son baktığımda. Warner Brothers herhalde yani o şirkette yüzler çok gülüyordur diye tahmin ediyorum. Hatta galiba şirket tarihinin en çok ciro yapan filmi oldu. Belki hatırlarsın bu yılın başında bir bölüm paylaşmıştık. Daha doğrusu bu yılın başında paylaştığımız ikinci bölümde orada 2023'ün filmlerini anlatmıştık. 10 tane film seçmiştim. Onlardan bahsetmiştim. Bu kayıtta söz ettiğim 4 filmde vardı o 10 tanenin içerisinde. O zaman Barbie hakkında böyle hafif küçümseyici ifadeler kullanmıştık. Ama Barbie bizi epey utandırdı. Yani iyi film, kötü film tartışmasına girmemize gerek yok. Sonuçta fantastik komedi tarzında bir film olduğu için beğenenler de olabilir, beğenmeyenler de olabilir. Ama şu bir gerçek, dünya çapında seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. 1.3 milyar dolar dedim az önce. Peki neden ilgi gördü? Yani şöyle bir çıkarım yapıyorum. Eğer yanlışsam de ki Özgür yanlış düşünüyorsun. Şunu düşünüyorum. Yani standart sinema deneyiminin üzerinde bir şey sundu. Aynı ifadeyi Oppenheimer için de söyleyebilirim. Yani dedim ya IMAX deneyimi sundu. Barbie'de de şöyle bir şey vardı. Yani çoğu izleyici arkadaşlarıyla işte pembe kıyafetler giydi, sinemaya gitti. İşte ne bileyim çocukluğunda oynadığı o oyuncak bebekle çocukluk anılarını hatırladı. Yani bir eğlence oldu bütün bu deneyim. Bir kısım izleyici bu sebeple gitti. Bir kısmı da yani olay o kadar büyüdü ki onun büyüklüğünden etkilendi ve meraktan gitti. Bir de şunu anladık galiba. İzleyiciler böyle yeni şeyler istiyor, yeni hikayeler istiyor. Biraz yaratıcı işlere ilgi gösteriyor. Yani 5. kez Indiana Jones'a işte ne bileyim 7. kez Mission Impossible'a para ödemek istemiyorlar. Barbie bu yüzden bence öne çıktı. Hatta tarihe geçti diyelim. Daha doğru bir ifade olur çünkü. Yönetmeninden de bahsedelim. Greta Gerwig aynı zamanda filmin yazarlarından bir tanesi. Diğer yazar da Noah Baumbach. İlginç yerlere dokunuyorlar bence filmde. Birçok konu var aslında işlenen. Zaten Barbie biliyorsun hani oyuncak olarak da sosyal hayatta çok konu olurdu. Yani en başta işte vücut ölçüleri, işte genç kızlar üzerinde işte olumsuz bir beden imajı yaratıp yaratmıyor. İşte böyle bir tartışma vardır. İşte Barbie sendromu diye bir şey vardır. Ona benzemeye çalışan insanlar vardır. İşte Barbie'ler vardır farklı farklı meslek gruplarında kurgulanırlar işte ne bileyim çalışan Barbie, işte sporcu Barbie falan filan. İşte gerçekten çeşitli midir tartışması vardır. Uzun yıllar işte siyah Barbie yoktu, onun olmaması konuşulmuştu falan filan. İşte Barbie'nin Ken'le ilişkisi vesaire vesaire. Yani sanırım çıktığı zaman itibariyle hani tip olarak bir bebeğin hani insana en benzeyen hali olduğu için herhalde işte ne bileyim insanların böyle hani sosyal anlamda tartıştıkları birçok konuyu da bu oyuncağa yansıttıklarını düşünüyorum. Bu konular da işte fantastik bir komedi olarak önce senaryolaştırıldı, sonra da filmi çekildi. Yani çok büyük bir olasılık olarak görmesem de Barbie'nin senaryosunun da Oscar'a aday olabileceğini düşünüyorum.
Yani Barbie şimdiden yılın en çok hasılat elde eden filmi oldu. Bu hafta Super Mario'yu geçtiler. Warner Bros. Tarihine de geçti. Harry Potter'ı geçti. Ha neden bu kadar ilgi gördü? Yani birincisi mesela fantastik işlerin son yıllarda ne kadar ilgi gördüğünü biliyoruz. Yani bugün sinemanın en çok izlenilen filmlerine baktığımızda hemen hemen ilk ondakilerin hepsi fantastik filmler. İşte Avengers'lar var vesaire vesaire. Bir o kısmı var. Bir de ikinci söylediğin kısım bence doğru. Yani o büyük popülerliğin parçası olmak. Yani mesela ilk hafta beklenilen hasılatı elde edemediği hayal kırıklığı Barbie denseydi o sinemalara pembe tişörtleriyle giden insan sayısı çok az olurdu. Çünkü Barbie'nin ben öyle yeni kuşak için çok popüler bir figür olduğunu düşünmüyorum. Yani eskiden olduğu kadar bizim çok ilgilendiğimiz kadar çok ilgilendiklerini düşünmüyorum. Ama bence bu iki filmin beraber yarattığı enerjiye ve o popülerliğe dahil olmak çok daha ilgi çekici. Mesela burada ben enteresan bir not bırakayım buraya. Bugün açıklandı Türkiye gişesi. 5. haftasında Türkiye'de Oppenheimer Barbie'nin önünde. Yani belki de Oppenheimer'ın Barbie'yi geçtiği ender ülkelerden bir tanesiyiz biz. Yani bu bizim fiziğe karşı falan çok büyük ilgi gösteren bir sinema seyircimiz olduğundan değil ama bence bu popülaritenin etkisi büyük. Bir de Oppenheimer hakkında Türkiye'de sosyal medya kanallarında YouTube'da çok iyi programlar yapıldı. Mesela biraz önce senin bahsettiğin işte 70 milimetre IMAX bu nedir ne demektir? İşte İlker Canikligil'in Flu TV'deki programı, Fatih Altaylı böyle bir program yaptı. Bilim insanları toplandılar, Oppenheimer'ı anlattılar gibi gibi. Yani karakterin sosyal medyada da ve dijital dünyada da büyük ilgi uyandırması, tanımayanlar için büyük ilgi uyandırmasına sebep oldular. Dolayısıyla bu ortak rüzgar bence herkesi etkiledi. Yoksa normal bir zamanda belki Barbie bu kadar ilgi görmeyebilirdi veya Oppenheimer Türkiye'de 5 hafta üst üste bir numarada kalmayabilirdi. Bu işin hani kalitesini arka plana attığımdan değil ama biraz psikolojik etmenler olduğunu düşünüyorum burada. Bakalım şu Oppenheimer'ı bir seyredeyim, ondan sonra daha başka şeyler söylerim sana.
Tamam, bir daha konuşuruz o zaman.
Özgür, son zamanlarda şimdi biraz önce sosyal medyadan da bahsettim, aslında bir yere girmek istiyorum. Belki o konuyu daha sonra ayrıntılı konuşuruz, fark ettin mi ya da rastladın mı? Podcast'ten para kazanma mevzu bu hafta çok konuşuldu. Biz podcast'ten para kazanıyor muyuz?
Benim bildiğim kadarıyla hayır ama sen daha iyi bilirsin.
Vay, çok çok manalı bir cevap verdin. Yok, böyle kazanmıyoruz. Kazansak haberin olur Özgür, emin ol.
Peki daha genele çıkalım. Podcast'ten para kazanan var mı?
Podcast'ten para kazanan var. Yani podcast'ten sponsorlukla, işte reklam anlaşmalarıyla para kazananlar var. Ama bu tartışma tabii buradan çıkmadı. İbrahim Selim Okan Bayülgen'in programına katıldı. O programda işte podcast yapıyoruz ama platformlar bize para ödemiyor diye bir konuşması var. Doğru, hani YouTube'daki gibi değil Spotify. Yani izleme ve dinleme üzerinden sana bir para ödemiyor. Bu bir tek YouTube'da var. Dolayısıyla aslında birçok podcastçi yani podcast'ini yüklüyorlar Spotify'a ama buradan bir para kazanmıyorlar. Bunu bilmeyen de birçok dinleyici ve takipçi olduğunu gördüm alta gelen yorumlardan. Aa, öyle miydi yani, gerçekten bir şey. Sonra Nilay Örnek bunu anlattı ki uzun süredir aslında ara ara bundan bahseder Nilay Örnek. Storytel'le beraber bu işi yapıyor ve özellikle bir sponsor almıyor. İşte bir marka anlaşması yapmıyor ki işin içi çok karışmasın diye. Platform da para vermiyor. Dolayısıyla aslında bu kadar emek harcadığı bir şeyden doğru düzgün para kazanamaması gibi bir durum söz konusu. Gördüğüm kadarıyla bu tabii dinleyicileri bayağı bir şaşırtmış. Ben bu kadar bilmediklerini düşünmüyordum. Bu arada bizim Podfresh ekibi de bununla ilgili bir paylaşım yaptı hemen arkasından. Yani tamam, bu platformlar ödemiyor ama artık insanlar, yayıncılar podcast'ten para kazanıyorlar. Bunun için işte Podfresh gibi bir ağa dahil olduğunuz zaman oradaki toplam reklam pastasından siz de dinleme üzerinden ne kadar almanız gerekiyorsa alabiliyorsunuz. Aslında bu modeli uzun zamandır Podfresh işletiyor. Yani sen podcast'ini bu ağa dahil edersen işte 5000 dinleniyorsan 5, 10.000 dinleniyorsan 10.000. Bunun üzerinden o network'e gelen zaten markalar ve sponsorlar var. Senin payına düşen neyse bunu alabiliyorsun. Bu aslında bir model. Ciddi de bir model. Yurt dışında da çok uygulanan bir model. Podfresh ekibi de birkaç paylaşımla hem Instagram'da hem de Twitter'da bunu paylaşmışlar. Ama gördüm ki birçok dinleyici aslında bunu bilmiyor. Bir de bir şey daha gördüm. Nilay Örnek de bizim gibi şu Patreon mevzunda çok utangaç. Mesela biz de işte aman kuralım mı kurmayalım mı, şimdi dinleyiciden para istenir mi, ne nasıl istenir falan. Gerçekten böyle belki bizim kuşak için böyle bir durum söz konusu. Yani çok rahat böyle hadi bize bağışta bulunun, hadi bize bir Patreon'dan şöyle bir el atın falan. Bunları diyemiyoruz, isteyemiyoruz. Ha, ihtiyacımız var mı? Aslında birçok program yapmak, yani program sayısını arttırmak için ihtiyacımız var ama biz de aynı durumdayız. Hatta ben geçen işte bir örnek Patreon sitesi yaptım, sana yolladım. Sonra aklıma geldi, ya biri bunu yanlışlıkla görürse aman ha falan diye kaldırdım onu. Yani o kadar hani çekiniyorum. Burada biraz dinleyicilerimiz de aslında fikirlerini paylaşırlarsa bizimle çok mutlu olurum. Yani bilmiyorum, bu tip Patreon gibi yöntemleri, bağış gibi şeyleri söylemek, bunlara dahil olmak sizi bozar mı, bizi bozar mı? Yani orada dinleyicinin görüşleri benim için çok önemli. Ama böyle bir durum var, böyle bir sorun var ve anladığım kadarıyla da birçok dinleyici de ilk defa bundan haberdar oldu. Onlar YouTube gibi Spotify'dan para kazandığımızı düşünüyorlar.
Evet, dinleyicilerin görüşleri çok önemli. Bir yandan da iletişimcilerin, işte marka yöneticilerinin, ajansların, reklamcıların da görüşleri çok önemli. Çünkü bence asıl sonuç şöyle elde edilebilir. Buraya daha çok markanın, yani buraya derken podcast evrenine daha çok markanın gelmesiyle olabilir. Çünkü gerçekten çok güzel bir format ve elit bir format olduğunu düşünüyorum. Biraz nicelikten çok niteliğin önem kazandığı bir format olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla daha çok markanın burada kendini göstermesi, yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ve podcast yapanların, yapımcıların, sunucuların, podcast networklerinin, podcast ajanslarının bu markalarla işbirlikleri yapmalarının en sürdürülebilir sonuç olabileceğini düşünüyorum.
Evet, orada da şey, hatta geçen bununla ilgili bir doktora teziyle ilgili bir röportaj yapmıştık. Ben orada söylediğimi de tekrarlayayım. Bir de yani mesela şimdi Nilay Örnek tabii belki Türkiye'de en çok dinleme alan podcast. Şimdi herkes Nilay Örnek olamaz. Eğer bu iş şeye dönerse, hani dinleme üzerinden en çok kim dinleniyorsa para oraya gitsin. Yine belli bir grubun para kazandığı bir sektör olacak. Halbuki mesela yurt dışında şeyler var. Yani az dinlenen mikro podcast ama o az dinleme dinleyicisi üzerinde çok etkili ve belli bir kitleyi orada tutuyor. Dolayısıyla onlar ona göre bir reklam ayarlaması yapıyorlar. Podcast'te buna çok ihtiyaç var, özellikle Türkiye'de. Yani biri 500 dinlenebilir, biri 1000 dinlenebilir, biri 5000 dinlenebilir. Ama bunlar, yani 300 bin dinlenmiyorsa bunlar kötüdür demek değil. Onlar belki kendi kitlesinde 300 bin dinlenenden daha etkili olabilirler. Yani bu tip bir takım zihinsel tabii değişiklikler de lazım ama bu podcast'ten para kazanma mevzu. Bu arada şeyi söyleyeyim ama Spotify'ın Türkiye dışında reklam paylaşma, gelir paylaşma modeli var. Bu Türkiye'de aktif değil. Yani bu Türkiye'de aktif olsa belki bu tartışmaların bir kısmı ortadan kalkacak. Ama Türkiye'de ne zaman aktif olacağına dair bir bilgimiz de yok.
Peki, çok güzel bir konu. Devam ederiz bu konuya. Hatta belki konuk bile alabiliriz bu konuyla ilgili. Güzel de olur Burçin'cim. Eğer senin için de uygunsa bir de buna bakla. Bu sezonun, 5. sezonun ilk bölümünü kapatmak istiyorum.
Hadi bakalım.
Bu bölümde çok film konuştuk. Ben bir film için bir de buna bak diyorum. Netflix'te izleyebileceğiniz bir film. Wham adlı müzik belgeselini öneriyorum. 80'lerin en meşhur pop gruplarından bir tanesiydi Wham. Onlar hakkında. Filmde işte grup üyelerini görüyoruz bol bol. George Michael'ı görüyoruz. Andrew Ridgeley'nin anlatımları var. Daha önce hiç görmediğimiz fotoğraflar var, filmler var ve onların sesleri var. Ama asıl ne var biliyor musun? Bence yani asıl filmin vermek istediği şey şu. İki gencin çok küçük yaşta heyecanla müzik yapmaları, başarılı olmaları, birinin daha çekingen olması, diğerinin daha atılgan olması ve birbirlerini tamamlamaları, birbirlerine destek olmaları ve sonrasında da daha çekingen olanın üzerindeki kaygılardan kurtulması, şarkı yazarlığında, şarkıcılıkta çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ve diğerinin bunu görmesi, onun tek başına yürüyebilmesi için önünü açması ve gerçek bir dostluk örneği göstermesi. Filmde aslında bu var. Yani aslında film George Michael'dan çok Andrew Ridgeley'nin filmi. George Michael pop müzik tarihine geçmiş bir müzisyen ve bunu bence, yani bunda eski ortağının Andrew Ridgeley'nin payı çok büyük. Film bence bunu anlatıyor. Müthiş bir dostluk filmi. Ben müzik filmi olarak izlemedim, öyle yorumlamadım. Gerçek hayattan, gerçek bir dostluk filmi olarak gördüm. Ve bu sebeple de diyorum ki Wham için bir de buna bakın.
Evet, listemde var. Onu da seyredeceğim. Bu yaz seyretme olarak çok tembel davrandım. Açığımı kısa zamanda kapatacağım.
Evet, Özgür. Güzel bir dostluk filmi izleyeceğine emin olabilirsin. Ve tabii ki de onun bonusu da Wham'in eğlenceli şarkıları. Yeni sezona enerjik ve tempolu bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum Burçin'cim. Umarım katılıyorsundur.
Hayırlı uğurlu olsun Özgür.
Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.